Ayrım 24.
Ay ışığında kızardığını fark ettim. Elini kapının mandalından çekti, gururu kırılmış bir insan tavrıyla sendeleyerek uzaklaştı. Adını okumayı başarmakla Linton kadar bilgili, görgülü olduğunu sanmıştı galiba. Onun fikrine katılmayışıma ise çok bozulmuştu. Çok rica ederim, yeter artık Catherine'cim diye kızın sözünü kestim. Seni azarlamak istemem ama oradaki davranışların hoşuma gitmedi. Linton Heathcliff gibi Harriet'ın Earnshaw ile de kardeş çocukları olduğunuzu hatırlasaydın, bu davranışının yakışık almadığını anlardın. Bir kere onun Linton'a benzemek istemesi de övülmeye değer bir davranış. Hem belki de okuyup yazma öğrenmeye kalkması hiç de gösteriş yapmak için değildir. Belli ki sen daha önce onun cehaletinden dolayı utandırmışsın. Bunu düzeltip seni sevindirmek istemiş de olabilir. Onun bu yarım kalan denemesiyle alay etmek terbiyesizliktir. Sen de onun gibi yetiştirilseydin, onun gibi kaba saba olmayacak mıydın sanki? Çocukken o da senin kadar zeki, anlayışlıydı. O alçak Heathcliff'in haksızlık edip çocuğu bu hale getirmesine de doğrusu çok üzülüyorum. Kate benim bu şekilde konuşmama şaşırmıştı. Peki Alan dedi. Şimdi bunun için de ağlamaya kalkışmazsın inşallah. Hem dur, okumayı beni sevindirmek için öğrenip öğrenmediğini, bu kaba herife karşı kibar davranmaya değer mi değmez mi onu da şimdi öğreneceksin. Ben içeri girdim. Linton divanda yatıyordu. Beni görünce hoş geldin demek için biraz doğruldu. Catherine bu akşam hastayım sevgilim dedi. Sen konuş, ben dinleyeyim. Gel yanıma otur. Sözünden dönmeyeceğini biliyordum. Gitmeden önce de gene senden söz alacağım. Hasta olduğu için canını sıkmamak gerektiğini biliyordum. Tatlı tatlı konuşmaya başladım. Hiçbir şey sormadım. Onu herhangi bir şekilde tedirgin etmekten çekindim. Ona en güzel kitaplarımdan birkaçını götürmüştüm. İçlerinden bir tanesini biraz okumamı istedi. Tam başlamak üzereydim ki Harriet'ın Earnshaw birdenbire kapıyı açıp içeri girdi. Düşüne düşüne içine hırs bürümüş olsa gerekti. Doğruca üzerimize geldi. Linton'ı kolundan tuttuğu gibi divandan aşağıya fırlattı. Öfkeyle kendi odana git dedi. Kızgınlıktan yüzü şişmiş gibiydi. Bu kız da seni görmeye geldiyse onu da odana götür. Beni buradan çıkaramazsınız. Hadi ikiniz de defolun diye bağırdı. Bize küfretti, Linton'ı karşılık vermesine fırsat bırakmadan sürükleyerek mutfağa götürdü. Ben onun peşinden giderken yumruklarını sıkmış bakıyordu. Beni de bir yumrukta yere sermek istiyor olmalıydı. Bir an için korktum. Elimdeki kitabı düşürdüm. Kitabı arkamdan tekmeledikten sonra kapıyı kapattı. Ocağın yanında kulağıma haince bir çatlak kahkaha geldi. Dönüp bakınca Joseph'in kemikli ellerini ovuştura ovuştura güldüğünü gördüm. ''Ben onun sizi kapı dışarı edeceğini biliyordum.'' dedi. ''Yahında buranın efendisi olacağını benim kadar o da biliyor. He he he, ikinize de ne güzel def etti.'' İhtiyar adamın alaycı sözlerini aldırmayarak Linton'a ''Şimdi nereye gideceğiz?'' diye sordum. Linton bembeyaz olmuş titriyordu. O zaman bana hiç de güzel görünmedi. Alan ''Ah hayır, korkunç olmuştu.'' Zayıf yüzü, kocaman gözleri çılgın, aciz bir öfkeyle doluydu. Kapının tokmağını kavradı, iki yana salladı, kapı içeriden kilitlenmişti. ''Beni içeri almazsan öldürürüm seni, beni içeri almazsan öldürürüm seni!'' diye çığlığa benzer bir sesle bağırdı. ''Şeytan, şeytan seni öldüreceğim, öldüreceğim!'' Joseph gene o çatlak sesiyle güldü. ''Aha işte şincik tıpkı dıpkısına bubası!'' diyordu. Ah işte bubası. Zaten hepiciğiniz bubalarınızdan, analarınızdan bir şeyler alırız. Sen hiç korkma Harriet'ın, hiç korkma. O sana bir şeycik yapamaz. Linton'ı elinden tutup oradan uzaklaştırmak istedim. Öyle müthiş bir çığlık kopardı ki şaşırdım. Bir şey yapamadım. En sonunda ağlaması şiddetli bir öksürük nöbetine dönmüştü. Ağzından kan boşandı. Oğlan yere devrildi. Ben dehşetten çılgına dönmüş bir halde avluya koştum. Avazım çıktığı kadar bağırarak Zillah'ı çağırdım. Kadın sesimi hemen duydu. Ahırın arkasındaki sundurmada inekleri sağıyormuş. İşini bırakıp koşa koşa geldi. Ne oluyor diye sordu. Ona olanı biteni anlatacak halim kalmamıştı. Soluğum kesilmişti. Tutup içeri çektim. Gözlerimle Linton'u aradım. Meğer Harriet'ın Earnshaw sebep olduğu kötülükleri gözden geçirmek için çıkıp gelmiş. O sırada zavallıcıyı yukarı taşımaktaydı. Zillah ile ben de onun arkasından yukarı çıktık. Harriet'ın beni merdivenlerin son basamağında durdurdu. İçeri girmemem gerektiğini, hemen eve dönmemin daha doğru olacağını söyledi. Ben de ona Linton'u öldürdüğünü, içeri mutlaka gireceğimi avaz avaz bağırarak bildirdim. Joseph kapıyı kilitledi. Hiç böyle bir şey yapamayacağımı söyledi. Yoksa sen de aha onun gibi kafayı bozmak mı istiyorsun diye sordu. Kahya kadın yeniden görününceye kadar ağladım. O bana Linton'ın çarçabuk iyileşeceğini fakat şimdilik bu ağlamalara dayanamayacağını söyledi. Beni yarı taşıyarak aşağıya indirdi. O sırada saçımı başımı yolacak haldeydim Alan. Öyle ağladım ki gözlerim neredeyse kör olacaktı. Senin o çok sevdiğin eşkıya da karşımda durmuş ikide bir şşt şşt diyerek susmama emrediyor, suçun kendisinde olmadığını söylüyordu. Babama her şeyi anlatıp onu hapse attırdıktan sonra da astıracağımı söyledim. Bunun üzerine o da ağlamaya başladı. Korkakça telaşını gizlemek için oradan uzaklaştı. Ama elinden hala kurtulmuş sayılmazdım. Sonunda oradan ayrılmaya zorlanıp da evden 200-300 adım uzaklaşmışım ki yol kenarındaki karanlıkta birdenbire karşıma çıkıverdi. Atı durdurup beni yakaladı. Bayan Catherine, doğrusu çok üzüldüm diye söze başladı. Ama sen şey edersen çok kötü olur. Belki de beni öldürür diye düşünerek kamçımı yüzüne indirdim. O korkunç küfürlerinden birini savurarak beni serbest bıraktı. Ben de aklım başımdan gitmiş bir halde dört nala eve geldim. O gece sana iyi geceler dilemedim. Ertesi gün de uğultulu tepelere gitmedim. Halbuki gitmeyi o kadar çok istiyordum ki. Ama içimde garip bir heyecan vardı. Bazen Linton'un ölüm haberini almaktan korkuyor, bazen de Harriet'ınla karşılaşmak düşüncesiyle ürperiyordum. Üçüncü gün cesaretimi topladım. Artık beklemeye dayanamayacaktım. Bir kere daha yola dizildim. Saat 5'te yaya olarak yola çıkmıştım. Böylece kimseye görünmeden eve girip doğruca Linton'un odasına çıkabileceğimi umuyordum. Fakat köpekler benim yaklaştığımı fark edip havlamaya başladılar. Silah beni karşılarken çocuğun gittikçe iyileştiğini söyledi. Beni küçük, derli toplu, halı serili bir odaya götürdü. Çok şükür orada Linton'ı bir divana uzanmış, benim kitaplarımdan birini okur buldum. Yalnız tam bir saat benimle ne konuştu ne de yüzüme baktı Alan. Öyle kötü bir huyu var ki, sonra beni asıl üzen şey de ağzını açar açmaz o gürültüye benim sebep olduğumu, Harriet'ın bu işte bir suçunun bulunmadığını söyleyerek yalancılık etmesiydi. Ağzımı açarsam çok kötü bir karşılık vereceğimi düşünerek yerimden kalktım. Odadan dışarı çıktım. Arkamdan hafifçe "Catherine" diye seslendi. Benden böyle bir tepki beklemiyordu. Geri de dönmedim. Ertesi gün de ikinci defa evde kaldığım gün oldu. O gün Linton'u bir daha hiç görmemeye hemen hemen kesin olarak karar vermiş gibiydim. Yalnız ondan hiçbir haber almadan yatıp kalmak öyle üzücü bir şeydi ki kararım tam olarak gerçekleştirmeye fırsat bulunmadan bozuluverdi. Önceden oraya bir kere bile gitmek doğru olmamıştı. Şimdi ise gitmemek bana suçmuş gibi görünüyordu. Michael atımı hazırlasın mı diye sormaya gelmişti. Hemen evet dedim. At beni tepelerin üstünden götürürken de bir görevi yerine getirdiğimi düşünmekteydim. Avluya gitmek için pencerelerin önünden geçmek zorundaydım. Geldiğimi saklamaya çalışmanın da artık bir faydası yoktu. Zilla benim salona doğru gittiğimi görünce küçük bey içeride dedi. Ben de oraya gittim. Harriet'ın Earnshaw'da içerideydi ama hemen çıkıp gitti. Linton büyük koltuğa oturmuş uyukluyordu. Ocağın önüne doğru yürüdükten sonra söylediklerime kendim de yarı yarıya inanmış bir halde ciddi ciddi konuşmaya başladım. Sen benden hoşlanmıyorsun. Buraya sırf seni üzmek için geldiğimi sanıyorsun. Bunu da davranışlarınla belli ediyorsun. Onun için bu bizim son görüşmemiz olacak. Hadi vedalaşalım. Bay Heathcliff'e de beni görmek istemediğini açıkça söyle de o da bu konuda daha fazla yalanlar uydurmaya kalkmasın. O bunlara şapkanı çıkar da otur Catherine diye karşılık verdi. Sen benden o kadar mutlusun ki elbette benden daha iyi bir insan olman gerekir. Zaten babam kusurlarımı yeteri kadar yüzüme vuruyor. Her fırsatta bana kıymet vermediğini gösteriyor. Doğrusunu istersen ben de onun dediği kadar değersiz olmadığıma pek emin değilim. İşte bu yüzden de sık sık öfkelenip hırçınlaşıyorum. Herkesten nefret ediyorum. Evet ben değersizim. Her zaman huysuz, kötü yaratılışlı bir insanım. İstiyorsan benimle vedalaşabilirsin. Bu şekilde sıkıntıyı başından def etmiş olursun. Yalnız bana bir iyilikte bulunmanı istiyorum Catherine. O da şu. Senin kadar tatlı, sevimli, iyi bir insan olabilseydim, senin kadar sıhhatli, mutlu olurdum. İyiliğinden dolayı sana karşı sonsuz bir sevgi duyuyorum. O kadar ki senin sevgine layık bir insan olsaydım da seni böylesine derin bir aşkla sevemezdim. Yaratılışımı senden gizleyemedim, gizleyemem de. Bundan dolayı da üzülüyorum, pişmanım. Ölünceye kadar da pişmanlık duyup üzüleceğim. Onun doğruyu söylediğini hissetmiştim. Biraz sonra gene kavga çıkaracağını bildiğim halde onu affetmem gerektiğini düşünüyordum. Barıştık ama ben orada kaldığım kadar ikimiz de durmadan ağladık. Elbette hep üzüntüden ağlamadık ama Linton'un bu kötü yaratılışına üzülmüştüm. Dostlarına hiçbir zaman rahat huzur vermeyeceği gibi kendisi de rahata kavuşamayacak. O akşamdan sonra hep onun küçük odasına gittim. Çünkü bir gün sonra babası da dönmüştü. Ancak 3 defa o ilk geceki gibi neşeli vakit geçirdik. İlerisi için hayaller kurduk. Geri kalan akşamlar ise misafirliğim hep sıkıntılı, üzüntülü geçti. Ya bir bencillik yapıyor ya da hastalanıyordu. Fakat ben onun huysuzluklarına da, hastalıklarına da aldırmamayı öğrenmiştim. Bay Heathcliff benimle karşılaşmaktan kaçınıyordu. Onu hemen hemen hiç görmedim. Yalnız geçen pazar oraya her zamankinden biraz daha erken gittiğim için Bay Heathcliff'in bir gece önceki davranışlarından ötürü oğlunu acı acı azarladığını duydum. Kapıları dinlemedikçe olanları nasıl öğrendiğini aklım almadı. Linton gerçekten o akşam kötü davranmıştı ama benden başka kimseyi ilgilendirmezdi bu. Ben odaya girip düşüncemi söyleyerek Bay Heathcliff'in konferansını yarıda kestim. Bana kahkahalarla güldü. Ben istedikten sonra ona göre havanın hoş olduğunu söyledi. Çıkıp gitti. Ben de Linton'a bundan böyle acı sözler söylerken sesini alçaltmasını tembih ettim. İşte Alan, artık her şeyi öğrendin. Bundan sonra iki insana azap vermek istemezseniz benim uğultulu tepelere gitmemi önlemezsiniz. Ama babama bir şey söylemezsen hiç kimsenin rahatı bozulmaz. Babama söylemeyeceksin, değil mi? Söylersen çok katı kalplilik etmiş olursun. Bu mesele hakkında yarın karar vereceğim Catherine dedim. Üzerinde biraz düşünmek gerekiyor. Onun için seni şimdi dinlenmeye bırakıp gideceğim. Bu işi yalnız düşünmekle kalmadım. Bey'le de konuştum. Kızın odasından doğruca babasının odasına gittim. Katie'nin Linton'la konuştuklarının dışında bütün hikayeyi anlattım. Yalnız Seriton'dan da hiç söz etmedim. Bay Edgar Linton bu işe bana belli ettiğinden daha çok üzülmüş, telaşlanmıştı. Ertesi sabah Catherine benim onu ele verdiğimi, o gizli görüşmelerinin de artık sona erdiğini öğrendi. Bu yasağın kaldırılması için boş yere ağladı, sızladı. Linton'a acıması için babasına yalvardı. Bütün bunlardan elde ettiği tek şey ise babasının Linton'a bir mektup yazarak istediği zaman geri önce gelebileceğini bildirmesi oldu. Ancak Linton'un Catherine'i bir daha uğultulu tepelere beklemesinin yersiz olduğunu da belirtmişti. Yalnız yeğeninin karakterini, sağlık durumunu bilseydi belki bu kadarcık bir iyilikte bulunmayı bile kabul etmezdi. 25. Alan Dean, bütün bunlar geçen kış oldu efendim diyordu. Yani aradan ancak bir yıl geçti. Geçen kış aradan ancak 12 ay geçtikten sonra aileye yabancı olan birini eğlendirmek için bunları anlatacağım aklıma bile gelmezdi. Ama sizin de bu aileye ne kadar zaman yabancı kalacağınızı kim bilebilir? Yalnız başınıza yaşamaktan memnun olamayacak kadar gençsiniz. Hem Catherine Linton'ı görüp de onu sevmeyecek birinin bulunabileceğine de ihtimal vermiyorum. Gülümsüyorsunuz. Peki ama niçin ben ondan söz edince böyle canlanıp kulak kesiliyorsunuz? Sonra neden onun resmini ocağın üstüne asmamı istediniz? Üstelik niçin? Dur benim iyi kalpli dostum diye bağırdım. Benim ona aşık olmam pekala mümkün ama bakalım o beni sevebilecek mi? Ben buna hiç ihtimal vermediğim için kendimi boş hayallere kaptırıp rahatımı bozmak istemiyorum. Hem buraları benim yerim de değil. Ben hareketli bir dünyanın malıyım. Onun kucağına dönmek zorundayım. Hadi devam et. Catherine babasının emirlerine boyun eğiyor muydu? Kahyan kadın eğiyordu diye yeniden anlatmaya koyuldu. O günlerde babası hala en çok sevdiği insandı. Sonra bey de öfkelenmeden konuştu. Canı kadar sevdiği hazinesini türlü tehlikeler, düşmanlar arasına bırakıp gitmek üzere olan bir kimsenin derin şefkatiyle konuştu. Kızının sonradan hatırlayacağı bu sözler ona yol gösterme konusunda tek yardımcı olacaktı. Bey 2-3 gün sonra bana şöyle dedi. Yeğenimin mektup yazmasını ya da buraya uğramasını isterdim Alan. Bana doğrusunu söyle. Onun hakkındaki fikrin nedir? İyiliğe yüz tuttu mu? Büyüdükçe iyi bir insan olma umudu var mı? Oğlan çok narin yapılı efendim dedim. Erkeklik çağına erişebileceği de pek benzemiyor. Yalnız şu kadarını söyleyebilirim, babasına hiç benzemiyor. Bayan Catherine onunla evlenmek talihsizliğine uğrarsa, Linton bizim küçük hanımın sözünden dışarı çıkmayacaktır ama kız ona karşı budalaca düşkünlük gösterirse durum değişir elbette. Neyse, onunla tanışıp kızınıza uygun olup olmadığına karar vermek için önünüzde bol zaman var. Erginlik çağına gelmesine daha 4 yıl ister. Edgar Linton içini çekti. Sonra pencerenin önüne gidip Giverton Kilisesi'ne doğru baktı. Sisli bir gündü ama soluk bir Şubat güneşi ortalığı birazcık aydınlatmıştı. Avludaki 2 köknar ağacını seyrek seperek dizilmiş mezar taşlarını fark edebiliyorduk. Kendi kendine konuşur gibi, yaklaşmakta olan şeyin bir an önce gelmesi için dua ettiğim çok olmuştur dedi. Şimdi ise bundan çekinmeye korkmaya başladım. Şu vadiden aşağı bir damat olarak indiğim günün hatırası birkaç ay hatta belki de birkaç hafta sonra aynı vadiden yukarı çıkarılıp o kuytu yalnızlığa bırakılma umudunun yanında pek sönük kalır diye düşünüyordum. Keticiğimle pek mutluydum, Alan. Kış geceleri, yaz günleri boyunca yanımda canlı bir umuttu. Ama şu eski kilisenin gölgesinde, şu taşların arasında, annesinin çimenle kaplanmış mezarının yanına uzanıp, benim de oraya girebilmek için sabırsızlandığım zamanlarda da o kadar mutluydum. Keti için ne yapabilirim? Onu nasıl yüzüstü bırakabilirim? Linton'ın Heathcliff'in oğlu olması umurumda bile değil. Kızıma benim yokluğumu unutturabileceğini bilsem, onu benim elimden almasına, Heathcliff'in emeline erişmiş olmasına, Tanrı'nın bana verdiği son avuntuyu da çalıp beni yenmiş olmasına da aldırmam. Ama ya Linton buna layık değilse, babasının elinde dayanıksız bir aletse, işte o zaman kızımı ona teslim edemem. Yavrumun o cıvıl cıvıl neşesini söndürmek çok acı bir şey ama ben yaşadığım sürece ona üzüntülü günler geçirtmek, ölürken de onu yalnız başına bırakmak zorundayım. Ah yavrucuğum, onu Tanrı'ya teslim edip kendimden önce toprağa vermeyi tercih ederim. Onu Tanrı'ya şimdiden emanet edin efendim dedim. Tanrı gecinden versin ama kızınız sizi de kaybederse ben evelallah ölünceye kadar onun arkadaşı kılavuzu olur, kendisini yalnız bırakmam. Catherine iyi bir kız. Onun isteye isteye kötü yola sapacağını sanmıyorum. Görevlerini yapan insanlar eninde sonunda mükafatlandırılırlar. İlkbahar ilerliyordu. İzin Bey kızıyla birlikte kır gezintilerine çıkmaya başlamışsa da bir türlü tam olarak kuvvetlenememişti. Kızın toy aklınca bu gezintiler babasının artık bütün iyileştiğini gösteriyordu. Hele yanaklarının al al olduğunu, gözlerinin parladığını gördükçe iyileştiğine iyice inanıyordu. Catherine'in 17. yaş gününde babası mezarlığa gitmedi çünkü yağmur yağıyordu. ''Herhalde bu akşam dışarı çıkmazsınız değil mi efendim?'' diye sordum. ''Hayır, bu yıl o işi biraz daha sonraya bırakacağım.'' dedi. Linton'a gene bir mektup yazıp onu görmeyi çok istediğini söyledi. O hastalıklı yaratık insan içine çıkacak durumda olsaydı babası da buna izin verirdi ama bu durumda babasından aldığı emre uyarak mektuba karşılık gönderdi. Gerince gelmesine babasının izin vermediğini, dayısının kendisini hatırlamak nezaketini göstermesine pek sevindiğini bildiriyor, gezintileri sırasında bir gün babasıyla karşılaşıp dayı ile yeğenin uzun zaman böyle birbirlerinden ayrı kalmalarını önlemek için bir ricada bulunmasını da istiyordu. Mektubun bu bölümü basit bir ifadeyle yazılmıştı. Bu onun kendi ifadesiydi besbelli. Çünkü Heathcliff, oğlunun Catherine ile yeniden buluşabilmek için dokunaklı cümleler yazabileceğine emindi. Linton mektubunda, ''Onu buraya göndermenizi rica etmiyorum.'' diyordu. ''Ama babam size gelmemi yasakladı diye, siz de onun benim evime gelmesine izin vermediniz diye ben dayımın kızını hiç göremeyecek miyim? Ne olur ara sıra gezintilerinizi uğultulu tepelerin yakınlarına kadar uzatın da sizin yanınızda onunla birkaç kelime konuşmama izin verin. Bizi bu şekilde ayırmanızı haklı gösterecek bir şey de yapmadık. Sonra bana kızmış değilsinizdir. Benden nefret etmeniz için bir sebep yok. Sevgili dayıcığım, ne olur yarın bana 2 satırcık tatlı bir mektup gönderin.'' Trash Cross Garage'dan başka istediğiniz herhangi bir yerde sizinle buluşmamı kabul ettiğinizi bildirin. Bir defa görüşürsek babama çekmediğimi anlayacağınıza eminim. Zaten babam da onun oğlu olmaktan çok sizin yeğeniniz olduğumu söylüyor. Evet ben Catherine'e layık olamayacak derecede kusurlu bir insanım ama o bunları hoş görüyor. Siz de kızınızın hatırı için aynı şeyi yapmalısınız. Sağlık durumumu soruyorsunuz. daha iyiceyim. Yalnız her türlü umuttan yoksun, yalnızlığa mahkum edilmiş olursam ya da beni hiçbir zaman sevemeyen, sevemeyecek olan kimseler arasında yaşamak zorunda kalırsam nasıl neşelenip iyileşebilirim? Edgar çocuğa acıdıysa da kızıyla birlikte dışarı çıkmayacağı için onun bu isteğini yerine getiremedi. Mektup yazıp oğlana belki yazın buluşabileceklerini, bu arada fırsat buldukça kendisine mektup göndermeye devam etmesini bildirdi. Çocuğun o aile içinde çok zor durumda olduğunu bildiği için elinden geldiği kadar ona öğüt vermeye, onu avutmaya çalıştı. Linton da ona karşılık yazdı. Kendi haline bırakılsa mektuplarını yakınmalarla, sızlanmalarla doldurup her şeyi mahvederdi ama babası onu sıkı sıkı göz hapsinde tutuyordu. Bizim beyin yazdığı her satırı da okumakta ısrar ettiği de besbelliydi. Bu yüzden de çocuk kendi üzüntülerinden, sıkıntılarından söz edecek yerde hep onun arkadaşından, sevgilisinden insafsızca ayırmaları üzerinde duruyordu. Ayrıca gayet kibar bir ifadeyle Bay Linton'ın yakın bir gelecekte konuşmalarına izin vermesi gerektiğini, yoksa dayısının onu boş sözlerle bile aldattığına inanacağını da eklemişti. Kitty de evde onun en hararetli savunucusuydu. Böylece ikisi kendi aralarında beyin haftada bir benim gözümün önünde Garinç'in yakınlarındaki çayırlarda buluşmalarına, atla ya da yaya gezmelerine izin vermesini sağladılar. Haziran ayı geldiği halde bey hala günden güne erimekteydi. Üstelik kendisi her ne kadar yıllık gelirinin bir kısmını küçük hanım için bir kenara ayırıyorsa da kızın atalarından kalan evi kısa zamanda geri almasını, hiç olmazsa o eve yerleşmesinde elbette ki istiyordu. Bu isteğinin gerçekleşmesi için de tek yol kızını kendi varisiyle, yani Linton'la evlendirmekti. Ama yeğeninin de kendisi gibi hızla çöktüğünden haberi yoktu. Daha doğrusu bunu kimse bilmiyordu sanırım. Uğultulu tepelere doktor uğramıyordu. Linton'da gören yoktu ki gelip durumunu bize haber versin. Ben bile oğlanın kırlarda atla gezmekten, yürüyüş yapmaktan söz ettiğini duydukça gerçekten iyileşmeye yüz tuttuğuna, kötümser tahminlerimde aldandığıma neredeyse inanmaya başlayacaktım. Bir babanın ölmekte olan çocuğuna karşı Heathcliff'in yaptığını sonradan öğrendiğim kadar insafsızca, alçakça davranabileceğini elbette hayalimden bile geçirmezdim. Çocuğu gezmeye çıkmaya da meğer o zorlarmış. Oğlanın hızla ölüme gittiğini görünce o açgözlü, duygusuz tasarılarını gerçekleştirememek korkusu içinde telaşa düşüp istediğine kavuşma çabasını bir kat daha arttırmış. 26. Edgar onların ısrarları karşısında istemeye istemeye buluşmalarına izin verdiği zaman yazın da ilk günleri çoktan geçmişti. Catherine ile ben halasının oğluyla ilk defa buluşmak üzere atla yola çıkmıştık. Kapalı kasvetli bir gündü. Güneş yoktu ama gökyüzü parçalı bulutlarla kaplı olduğundan yağmur yağacağı da pek benzemiyordu. Buluşma yeri olarak yol kavşağındaki taş direk kararlaştırılmıştı. Fakat oraya varınca Linton'un haberci olarak gönderdiği bir sırtmaç çocuk bizi karşıladı. Göççük bey aha uğultul tepelerin şu yanında, azıcık öteye giderseniz çok memnun olacağımış, dedi. Demek küçük bey dayısının ilk şartını unutmuş dedim. Bey bize Garinç'in sınırlarından dışarı çıkmamamızı söylemişti. Biz ise daha ilk adımda bu kuralı çiğniyoruz. Yol arkadaşım, biz de onunla buluşur buluşmaz atlarımızın başlarını bu yana çeviririz. Gezinti de bizim eve doğru yapılır dedi ama biz oğlanı kendi evinden ancak yarım kilometre kadar uzakta bulunca onun atının olmadığını gördük. Kendi atlarımızı da otlamaya bırakmak zorunda kaldık. Linton çimenlere uzanmış, yanına yaklaşmamızı bekliyordu. Biz onun bir iki adım yakınına gelinceye kadar da yerinden kıpırdamadı. Sonra da öyle bitkin bir halde yürüdü ki, yüzü de öyle solmuş sararmıştı ki, ben hemen bağırdım. Doğrusu bu sabah sizde hiç de gezinti yapacak hal yok Bay Linton Heathcliff, dedim. Ne kadar da hasta görünüyorsunuz. Catherine de onu üzüntü, şaşkınlık içinde seyrediyordu. Dudaklarına kadar gelen sevinçli çığlığı donup kalmış, yerini bir korku çığlığına bırakmıştı. 6. kaset, 2. yüzün sonu.